Ayrım 5. Kalbin Böcüğü Atilla Atalay. Sayfa 57. Burnu fındık. Bir yüzük yaptım sana güvercin teleğinden, bir yüzük bükerek hoşça kal sözcüğünden. Bir yüzük yaptım sana, bir yüzük ki yıllardır dinmeyen ormanların gümbürtüsünden. Metin Altok, Ormanların Gümbürtüsünden. Çocukken perilerin postanelerde yaşadıklarını sanırdım. Öyle ufak posta kutularında, telefon kulübelerinde değil, bildiğimiz gişesi filan olan postane binalarında işte. Uzunca bir süre bu fikrimi kimselere açıp onaylatmadım ama durumdan gayet emindim. Postanede periler vardı. Onlar Nazan'a havale yollayıp çocuğu hasta etmişlerdi. Üstelik perilerin en kudretlisi, peri padişahı, Nazan'ın yemyeşil gözlerine aşık olup onu daha bebekken büyüyünce başka birisinin gelini olmasın diye nikahını almıştı. Böyleydi yani. Büyüklerin felçli Nazan bebek için kimi zaman ateşlenip havale geçirdi, böyle kaldı. Kimi zaman da cin tuttu, peri padişahı nikahını aldı diye açıklama yapmaları kafamda böyle birleşmişti. Çünkü dedemin arada bir İstanbul'dan gelen havaleyi almak için postaneye gittiğini biliyordum. Demek ki havale işleri postaneden dönüyordu. Perilerin üstü de oradaydı. Periler pulların arkasını yalıyor, telefonu kulağına dayarsan sana ıslık çalıyorlardı. Bir gün postacının üstüne kasten bir düve iriliğindeki köpeğimiz Tarkan'ı salıp adamcağızı dut ağacının tepesine kadar kovalattırdım. Postacıya yönelik bu menfur suikast girişimim sonunda bendeki postacı ve postane nefretini gerekçeleriyle dedeme açıklamak zorunda kaldım. Kendisi gülüp "Öyle değil lan," dedi. "Nazan'ın havalesi başka bir şey. Postaneyle filan alakası yok, hastalık o. Çok ateşi çıkıp beynini yakmış, anladın mı?" "Anlamadım tabii, nasıl yani beyni yanmış filan?" "Periler mi yakmış şimdi?" diye sordum. Dedem peri konusuna bir açıklık getirmeksizin sert bir ses tonuyla "Hangisi anlatıyor sana böyle şeyleri? Anneannem mi teyzem mi? Deyiver bakalım bana," diye bağırdı. Anneannemi ve teyzemi dedemin olası hışmından korurken benim gözümde henüz aklanmamış postacıyı harcamayı da ihmal etmedim. Kesin konuştum. "Postacı. Hepsini postacıdan duydum." Teyzem çeşitli zaman aralıklarıyla beni ayakta mutfak kapısının pervazına yaslayıp pervaza kurşun kalemle boyumun uzunluğunu belirten çizikler atıyordu. Nazan'la birlikte büyüyorduk. Nazan'ın annesi Emine yenge bazen durduk yere bana bakıp ağlamaya başlıyordu. Keşke Nazan da benim gibi bahçelerde koşup oynasaydı. Keşke büyüyünce benim gelinim olsaydı. Oysa o yatağında öylece yatıyor, kimseleri görmüyor, duymuyor, yalnızca ara sıra gelen perilere gülümseyip uzun uykulara dalıyordu. Ben gizlice yastığına yanağımı koyup baktığı yerleri gözetliyor, onun kimi zaman duvarda, bazen tavanda ya da yerde görüp gülümsediği perileri bulmaya çalışıyordum. Ama Nazan ben gibi ağaçların cin doruğuna çıkıp dalından kiraz yiyemez, çaya girip balık kovalayamazdı. Ben de perileri göremezdim. Görebilseydim bir çift lafım vardı o perilere. Gidip padişahlarına söylesinlerdi. Annesi hep ağlıyor, babası derdinden tenekeyle rakı içip bahçelerin gölgesine ısırgan otların arasına devriliyordu. Yeterdi artık, bıraksındı Nazan'ı. Hem büyüyünce o benim gelinim olacaktı. Bir keresinde tüm bunları kocaman bir kömür sobasına söyledim. Nazan oraya bakıp gülüyordu. Periler sobanın oralarda bir yerlerde olmalıydılar. Söylediklerim peri padişahının yüreğini yumuşattı galiba. Ertesi yıl Nazan birkaç insanı tanımaya başladı sanki. Başucuna gidince onlara belli belirsiz gülümsüyordu. Bunlardan birisi bendim. Annesinden öğrendiğim gibi işaret parmağımı usulca burnuna dokundurup gülerek "Fındık burunlu kız, fındık burunlu kız," diyordum. O koca yeşil gözlerini açıp öyle bir gülüyordu ki artık iyiden iyiye inanıyordum. Az kalmıştı. Nazan kalkacak, büyüyecek, benim burnu fındık gelinim olacaktı. Ama bir yaz gecesi bahçede başucuna gittiğimde bana bakıp önce yüzünü ekşitti, sonra katıla katıla ağlamaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Elimde tutsak bir ateş böceği, öylece kala kaldım. O gece herkes bahçelerdeydi. Köyün üst yanındaki mağaradan kaynayan su, yollardaki arklardan kıvrıla kıvrıla usulca herkesin bahçesine geliyor, hanımlar akşam serinliğinde bostan sularken, beyler çardaklarda külbastı yapıp mağaranın buz gibi suyuyla buğulanan bardaklardan rakı içiyorlardı. Annesi akşamları ferahlasın diye Nazan'ı da bahçelere getirip oradaki bir kerevete yatırıyordu. Esasen ben akşamları Nazan'a pek bulaşmaz, adamlar sofrasında oturup laf dinlerdim. Ama bu kez farklıydı. Dayım eniyle bir ateş böceği yakalayıp sigarasını jelatinine koyarak bana çoban ampulü yapıvermişti. Elimde jelatin içinde yanıp sönen ateş böceğiyle bir süre dolaştıktan sonra onu götürüp Nazan'a göstermeye karar verdim. Daha görür görmez ağlamaya başladı. Bir bana bir elimdekine bakıp hıçkırıyor, gözlerini sımsıkı kapıyordu. Periler mi söyledi, ne oldu, nasıl akıttım bilmiyorum. Jelatini gevşetip ateş böceğini gökyüzüne bıraktım. Ağlaması bıçak gibi kesildi. Bir süre gözleriyle ateş böceğini izledi. Sonra bana baktı, burnu fındık dedim, güldü. Eylül'dü, bağ bozum zamanı. Düğünlerde bu kadar çok ağlanılmaz ama, dedi teyzem. Bu Nazan'ın düğünü işte. Burnu fındık, peri padişahına gelin gitti. Geliş gidiş. O giderken ne yapacağınızı bilirsiniz. Kara gün dostlarınızı arar, yaşamınızı alkol buğulu geyiklere gömer, 10.000 kitap, 100.000 film izlemeye çalışırsınız. Öğrenciyseniz okulun en kazık dersinde durduk yerde niye kafayı takıp nasıl tek vuruşta o dersi haklayabildiğinize kimse, kendiniz dahil, hiçbir anlam yükleyemez. Deli gibi halı sahada top koşturanlar, çeşitli kurslara yazılanlar, kibritten ev, şişe içinde gemi, marangozluk yapanlar, balık tutmaya kalkışanlar da olur. Bu unutmaya çalışmanın hüzünlü bir deliliğidir. Onunla birlikte kendinizi de kaybetmeye çalışırsınız aslında. Kendinize yaşam devam ediyor, geçip gidecek dersiniz. Unutur musunuz peki? Bu zamanla ilgili bir şeydir. Parmağına çekiç vurmuş bir insanın elini deli gibi sallayıp zıplaması söz konusu acıyı asla geçirmez. Gittiğini boş verelim şimdilik. Ben geleceği günü anımsıyorum. Asıl çekici o gün vurdum parmağıma. Duvara yağlı boya resim asmaya kalkıştım. Resmi severdi, onu etkilemek istiyordum. Olduğumdan başka görünmek istemiyordum. Ama gerçekten odam benden izleri asla taşımazdı. Kitaplarımı, kasetlerimi boş karton kutulara yığar, bir tek benim bilebileceğim yerlere koyardım. Onların dışında çekyat, televizyon, masa filan işte. En baba kitaplarımı bulup ortalığa serpiştirdim. Çalmam gerekir diye bağlamalarımı, gitarımı akord edip çekiç vurduğum parmağı 45 dakika kadar emdim. Duvara astığım resme tükürdüm sonra. Acayip canım yanıyordu. Buzdolabının buzluğundan bir parça et çıkarıp parmağıma bağladım. Zonklaması biraz azalmıştı. Aslında başlangıçta iyi niyetliydim. Sadece odam benden izler taşısın istiyordum. Sonra annemlerin oturma odasındaki hayvani müzik setini odama nasıl soktuğumu, Fıratlara telefon edip evlerindeki mor, lila ve fuşya renkli köşe yastıklarını niye ödünç istediğimi bilmiyorum. O gün gidip 5 saat jitan sigarası aradıktan sonra kendime Zippo çakmak almam da bir muammadır. Aniden geldi. Elini sıkıp onu öperken avucuna biraz önce parmağına sardığım et parçasını bırakmışım. Gözümden yaş gelinceye kadar güldü. Ama zaten her şey komikti. O oda benim değildi. O herif ben değildim. Allah'tan manyak mavi gözleri epey derine bakardı. Onca şeyin arasında beni de gördü. O ilk gelişinden sonraki gidişinde ardından oturduğu yerlere oturdum. Kamera gibi bakmaya çalıştım. Yastıkları görmüş müydü? Müzik setinin yeri iyi miydi? O inanılmaz zarifliğiyle attığı adımlardan attım. Durduğu yerlerde durdum. Onun gibi bakabildiğimi sanarak baktım durdum. Bunlar işte. Her geliş gidişte bir seri anlamsız hareketi tekrarlarsınız. Unuturken sinemaya gider, öyküler okursunuz, gülersiniz, gözleriniz dolar. Gerçekten başınızdan geçti mi diye sorarsınız öykücülere. Oysa anlatılan sizin hikayenizdir hep. Birileri avucunuza kalbini bırakır, derin mavi bakmayı bilmiyorsanız göremezsiniz. Vasıfsız tavşan. Tavşan besleyen uzaktan ve sessizce kargışlanmaya da hazırlıklı olmalıdır. Arada gözlerin içine garip bir biçimde anlayarak, bilerek bakıldığını kurmaya da. Oruç Aruoba, tavşan besleyene kılavuz. Şirket ve şahsa hizmet bazında parti animasyonları, catering servisleri, açılış kokteyl ve partilere yiyecek içecek servisi Türkiye için yeni sayılırdı. Parti Company bu anlamda hizmet veren kuruluşların en başarılarından biriydi. Geçen yıl yapılan şirket içi brainstorming, beyin bombardımanı sırasında Oytun ve ex-girlfriend'i ildin bastırmasıyla Parti Company yeni hizmet grupları oluşturup iş alanını genişletme kararı almıştı. Doğum günü partileri için eve servis veren palyaçolardan oluşan animatör grubu, yıl dönümü kutlanan kişinin alına yapılmış özel afişleri billboardlara yapıştıran ekip, garden partilerde eski panayır ambiyansı yaratan cambaz, şerbetçi, macuncu, kokoreççi, simitçi gibi seyyar satıcıların katıldığı davetler, medyada yankı bulmuş, Parti Company, Ortu'nun önerisiyle giriştiği bu organizasyonlarla kendi yarattığı kulvarın tartışmasız lideri olmuştu. Esasen Oytun, Parti Company'de hissedarlığa doğru emin adımlarla ilerliyor, ayın personeli geyikleri, 3 maaş ikramiyeli bonus lütuflarıyla kendisini daha fazla oyalayamayacaklarını, bunu yönetimin de bildiğini düşünüyordu. Tüm EQ ve IQ'suyla kendisini vakfettiği bu işten daha fazlasını beklemek hakkıydı. Son hazırladığı işle herkesi adeta hipnotize edecek, sonra da masaya yumruğunu vuracaktı. Heru ve Meru'dan başka alternatif yoktu. İdil aslında iyi bir kızdı. IQ olarak tamam da EQ olarak anlaşamıyorlardı. Birlikte son hazırlanan kır partisinin checklistini gözden geçirirlerken İdil'in fosforlu sarı floromaster tutan eli kazayan eline değince tüm bedeni tuhaf bir elektrikle sarsıldı. Ama toparlanması kısa sürdü. Çıganlar çıngar çıkarıyor dedi İdil'e. Bu partide çıgan grubunun gösterisi olmaz. Panayır ambiyansı için ille de çingene çalgıcılar olması şart değil. Konservatuvar kemandan 4 çocuk bulup roman kostümü giydiririz, darbuka filan işte. İdil, iyi de abi dedi. O geçen partiye gelen çalgıcı ekibi atmosferi sahici kılan en sıkı takımdı. Tamam, arıza bir tarafları var. Fakat olay da o yani. Davetliye bu herif cüzdanımı yürütür mü, bir şeyden huysuzlanıp bana sustalı çeker mi sertliğini yaşatıyor, anlatabiliyor muyum? Anlaştılar sonra. Yalnız geçen Garden Party'de sarhoş olup Punç Kersesi'ne izmarit atan baklafalı bakıcısı yerine yenisi bulunacaktı. İdil konuyu kırmızı renkli ufak bir post-it'e not edip checklist kağıdına yapıştırdı. Şerbetçinin takma bıyığı sakin duruyordu. Seyyar pilav arabasının piknik tüpünden yapılma lüks ışığıyla aydınlatılması daha gerçekçiydi. Geçen yılki pilli ışıldak saçma olmuştu. Arnavutköy Akıntı Burnu'nda köfte minibüsü işleten Gökşen'e haber salınacaktı. Gözde Mısırcı aynı adam olsun. Yalnız düğüne gelir gibi takım elbise giymemesi konusunda uyarılacak, bir yerlerden beyaz satıcı önlüğü tedarik etmesi istenecekti. Alev yutan adamın ücretine benzin parası dahildi. Macuncu, horoz şekerci tamamdı. Peki ya tavşına niyet çektiren aksakallı amca? Geçen partide en çok o niyetçi amca ilgi görmüştü. Oytun tavşanın İdil'le kendisi için çektiği niyet kağıdını düşündü. O zaman daha yeni çıkmaya başlamışlardı. Oysa tavşan önünde dizili yüze yakın kağıt parçasının arasında kendileri için ayrılık yazanını çekmişti. Kağıttaki mani, menekşe gözler yalan bakar, manası yoktur hakikati saklar, sonu yok bu rüyanın, cümle yollar ayrılığa çıkar yazıyordu. Oytun bu kısa süreli flashback'ten aklına gelen yaratıcı düşünceyle sıyrıldı. Cilet reklamı, aksakallı, nur yüzlü, niyetçi bir amca var. Tavşanın çektiği tabloda falım sakızları dolu. Tavşan bir sakız çeker. Amca gülümseyip beyaz dişlerini göstererek sakızı tablo başında duran tineye çifte uzatır. Delikanlı ve kız sakızın içinden çıkan falı okurlar, mutlu bir şekilde sarılarak yürürler. Tekrar amcayı görürüz, üstüne Ciklet'in logosu biner. Oytun bu kısa cümleleri hızla bir kağıda yazıp fikri araklanmasın diye İdil'e göstermeden cebine attı. Niyetçinin tavşanı ölmüş, gelemiyormuş. Oytun ofisteki akrobat lambaya tutturulmuş bu post-it'i görünce hiç duraksamadan bir ofis boy bulup Mısır çarşısından sıfır tavşan aldırtmayı düşündü. Önümüzdeki Garden Party'yi niyet çekmeyi henüz öğrenememiş vasıfsız bir tavşanla geçiştirebilirdi. Ama ek iş olarak Ciklet reklamını kabul ettirebilirse bu süre içinde tavşan terbiyecisi Niyetçi Dede hayvanı eğitirdi. Okeydi. Niyetçi Dede Nuh dedip peygamber dememe konusunda kararlılık gösteriyor, vasıfsız tavşanı eğittiğini fakat Garden Party'ye asla gelmeyeceğini, isterlerse tavşanlarını geri alabileceklerini söylüyordu. İdil telefonda yapma amca ya, başkası olmaz, biz senin yüzünü istiyoruz dedi. Dede la havle çekti, konuşma uzadı. Derken Oytun İdil'e dedem yok lan dedi. Kast ajansından nur imajlı dede istendi. Peki bizim dede aksesuar olarak kullanılmak üzere niyet tablasıyla manilerini verebilir miydi? Hayır. O gün öğleden sonraya kadar Oytun'la İdil gülüşerek parti için bir sürü mani metni yazıp minik rulolar yaptılar. Öğleden sonra da dedeye uğrayıp face to face son bir ikna geyiği çevirdiler. İhtiyarın gönlünü edemeyeceklerini anlayınca eğitilmiş tavşanlarını geri alıp ofise dönmeye karar vermişlerdi ki dede ağzındaki baklayı çıkardı. Tavşan tabladan boş kağıdı çekti dedi. Her niyet tablasında bir boş kağıt olur. Milyon kere çektirsen tavşan ona dokunmaz. Ama çekerse yedi vakit geçer, ölüm gelir. Bana gelirse evimde bulsun. Oytun bu olup biteni Amazing Stories, Alacakaranlık Kuşağı öyküleri için hoş bir tülük olarak İdil'e göstermeden gizlice not defterine kaydetti. Birkaç tane daha bulup yeni sezon için televizyona verebilirdi. Kır partisinin ortasına aniden indiren yaz yağmuru konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Tüm davetliler çil yavrusu gibi ağaçların altına kaçıştılar. Medya sırılsıklam olan ünlülere ardı arkasına flaşlar patlatıyor, kendiliğinden çılgınlaşan atmosfer çok konuşulacak enstantaneler yaratıyordu. Oytun sığındığı kara ağacın altında tanımsız bir mutlulukla olanları izlerken gözünü kör eden bir flaşın patladığını sandı. Son sandığı şey oldu. İlkten partidekiler de laser animasyonu yapılıyor diye düşündüler. Oysa ilk kez yıldırım çarpan bir insanın ölümüne tanık olmuşlardı. O kır partisi haftalarca konuşuldu. Er mektubu. Kadir feten kesesi, mutfaklardan gelir sesi. Oturmuş tabak yıkar, ah ciğerimin, ah ciğerimin köşesi diye şarkı söylerlerdi ona. Ciğerimin köşesi lafı, dötümün kenarı, ipimin dingili diye sürerdi sonra. Zaten şehla olan gözleri iyiden iyiye döner, Denizli şivesiyle, beni bakın, gırcem o cenenizi, burcem gırcem o olacak, gevşek ağızlı gancık sürüsü diye bağırırdı. Kadir feten bölüğün tabakçısıydı. Zimmetindeki 503 tabak ve 1006 tane çatal kaşığı yemeklerden sonra sabun tozuyla yıkardı. Denizli tefennidendi. Şaşıydı, evli bir kadına aşıktı. Şafağı 135 filandı ve feten sözcüğünün bir ne demek olduğunu o da bilmiyordu. İlk kez taburun yazıhanesinde karşılaşmıştık. Ben kısa dönem er olarak Erzurum'a dağıtım olmuş, emrine verildiğim tabura gitmiş, kaydolmayı bekliyordum. Kadir feten de o sırada tabur komutanına ifade veriyordu. Bene kötü kelimelerde bulunuyordu. Kafasına ifak bir taş attım, yarılmış komutanım diye tuhaf bir kavga hikayesi anlatıyordu. Yüzü yara bere içindeydi. Belli ki attığı ifak taşın karşılığı verilmişti. Daha sonra taşın muhatabı casus Şerif lakaplı er de ifade vermeye başladı. Komutan Şerif'e sana bölükte niye casus diyorlar lan diye sordu. Kadir feten atlayıp bu sivilde eniştesini sivri uçlu şemsiyeyle öldürmüş komutanım, casus filmi gibi şişlemiş adamı dedi. Akabinde sana sormadım diye başlayan bir komutan fırçası yedi. Ardından soruşturma yön değiştirdi. Casus Şerif'in eniştesini şemsiyeyle katlinin sebep ve sonuçlarını dinledik. Kadir feten Şerif'in sabıkasından dem vurarak zaten hırlı bir adam olmadığını belli etmeye çalışıyordu. Ama komutanın tavrından cezayı Kadir'e kitleyeceği anlaşıldı. Benim kayıt işlemlerimden sonra aynı araçla bölüye dönerken ilkokul çocukları gibi olup biteni unutmuş yeniden birbirlerini kızdırmaya başlamışlardı. Kadir feten Şerif'e annesinin bir tarafına plaj şemsiyesi dikip gölgesinde de bir başka akrabasına uygunsuz şeyler yapacağına ilişkin acayip bir küfür edince boşluğuna yumruğu yedi. Olay büyümesin düşüncesiyle hop hop ayıp oluyor hocam bir durun bakalım diye sesimi yükselterek aralarına oturdum. Kolay değildi. Fazladan bir fırfırım vardı. Yaşça onlardan epey büyüktüm. Bir otorite mevzu bahisti yani. Kısa bir sessizliğin ardından askerlikle ilgili geyiklerin en bilinenine maruz kaldım. Kadir feten, beni bak kıza devre, dedi. Bu asker ocağı öyle bir yerdi ki aslanı kediye boğduru. Elimde olmadan gülünce bozulup homurdanmaya başladı. Anlaşılan ustalıkla ettiği acayip küfürlerden ben de payımı alıyordum. O anda kendimi çok yaşlanmış hissettim. Onlar gerçekten de çocuk gibiydiler. Az sonra hep birlikte her şeyi unutmuş sigara içiyorduk. İçinde bulunduğumuz reyo, Palandöken'in eteklerinde kıvrıla kıvrıla giden bir yol boyunca ilerlerken, onlarla birlikte ben de şafak defterimi çıkarıp giden günün üstüne bir çarpı koydum. Sonraki günlerde casus Şerif'ten başka katiller, Kadir Feten'den başka tuhaf küfürler edebilen sevimli kaçıklar tanıdım. Herkesinki kadar geçmek bilmeyen günlerimi onların arasında öykü konusu olsun diye yaşamaya karar verdim. Ama her zamanki gibi en görkemli dramayı yaşamın kendisi yazıyordu. Yaşamın düğümleri, şaşırtıcı finalleri, öykülerini kestirmeye çalıştığım insanlarla ilgili beni her seferinde şaşkınlığa düşürüyor, kendime ilişkin ebleh ve toy yazı cücesi teşhisim pekişiyordu. Ben olup biteni gözlerken bile güçlük çekiyordum. Bu tuhaf ruh hali, lan Fellini yandaki bölükte askerlik yapsaydı, Woody Allen Erzurum'da istihkamcı, Kusturica kantin çavuşu olsaydı ne acayip filmler çıkardı hayatta gibi delirmekte olan entel düşüncelerine yol açınca, öykücülükten, gözlemden, kıldan, tüyden vazgeçip askerliğimi piyade er olarak sürdürmeyi kararlaştırdım. Doğrusu pek keyifli değildi. Sinirden kendini döven bölük çavuşu diye adım çıktı. Askere gidip bir fiske yemeden döndüm geyiği, benim için kendimden başka kimseden bir tokat yemeden döndüm biçiminde değişti. Evet evet, kimseye elim kalkmayacağı için resmen delirip kendimi dövdüm. Kadir Feten'in askerdeki son günleriydi. Çarşı dönüşü gizlice içeri sokup içtiği biralardan çakır keyif, türkü söyleyerek tabaklarını yıkıyordu. Türküsü de pek güzeldi hani. İlk kez duyuyordum, aşık olduğu evli kadına söylüyordu galiba. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi, eriyom her gün gayalarda tuz gibi, kocan ile muhabbetin yoğusa, boşan da gel kabulümsün kız gibi. Kadir keyifle kendinden geçmiş türküsüyle mutfağı çınlatırken belalıları gelip kızdırmaya başladı. Başta tatlı atışmalar şeklinde cereyan eden hadise, Kadir'in kelle kafa olması nedeniyle giderek boyut değiştirmeye başladı. yapmayın, etmeyin, tumayın efendiler derken bir anda birbirlerine girdiler. Ben yüksekçe bir yere fırlayıp benden hiç duymadıkları tuhaf sesler çıkararak sinirden kendimi yumruklayıncaya kadar onlar çoktan kafalarını gözlerini patlatmışlardı bile. Kendimi kaybedip tuhaf hareketlerle dikkatlerini çekmeseydim durmayacaklardı. Öfkeden çatlayan sesimle bayramda cemaati azarlayan imamlı tuğa attım. Olur muydu? Yakışır mıydı? Hepimiz bu ocakta kardeş değil miydik? Falandı, hatta filandı. Ama olan olmuştu bir kere. En kötüsü Kadir Feten'e zimmetli 503 tane tabaktan 200 tanesi filan kırılmıştı. Herif 2 gün sonra terhist olurken zimmet eksiği nedeniyle hayatta paçayı kurtaramaz, memleketten parasını denkleştirmek için en az bir haftasını alırdı. Daha da kötüsü Kadir'in 1000. kez bir kavga çıkardığı duyulursa kendisine 45 günlük bir ceza kitlenebilirdi. Fenaydı yani. Kadir'e tabak parası toplanması amacıyla ortada şapka dolaştı, herkes elini cebine attı. Toplanan meblağ ile ancak 30 tabak filan alınabilirdi. Ben 2 kez daha fırlayıp asabi imam konuşması yaptım ama para yine denkleşmedi. Ertesi sabah Kadir'in tabakları için kendisinden öğrendiğim en seçme küfürlerden ederek cüzdanımı boşaltıp 207 adet porselen tabakla bölüye geri döndüm. Kadir Feten son kez Nizamiye kapısında. Üstünde buruşuk sivil kıyafetleriyle sivilde muhakkak İstanbul'a gelip beni bulacağını söylerken o şaşı gözleri dolmuş. Git lan dedim. Buzağı gibi bakıp durma insana. O gitti. Ben Palandöken'e bakarak şehirler arası cam kenarlarını düşündüm. Şimdi ben ruhen kendimi Habitat'a hazırlamışken, bayram ve seyran değilken askerliğim bana mektup atmış. Gönderen yıllar sonra Kadir Feten. Açamadım. Kendimi esir alıp saatlerce askerlik anılarımı hatırladım. Zarfın içinde mektup yoktu. Hiçbir şey yazmamış. Sadece gazeteden özenle kesilmiş yüzlerce kupon çıktı. Arkorop tabak kuponları.